Ayrım 12.
Bilirsin, bence o katil olamaz. Beni dinliyor musun Tuna? Onu mutlaka bulmalıyım Nesim, diye inledi Tuna. Bu kabus artık bitmeli. Uyanmalı ve onu bulmalıyım. Anlıyor musun beni? Nasıl anlamam be dostum, nasıl anlamam? Ama uyanmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Elinin tersiyle yüzünü silen Tuna umutla Nesim'e baktı. Bak Tuna, aslında çekilen sıkıntıların nedeni sözünü ettiğin büyük uyanışın bedelidir. Ve göreceksin, göreceğiz hep birlikte inşallah. Bu millet de artık öyle her karartmada gece oldu sanıp mışıl mışıl uyutulamayacak bu iç savaştan sonra. İç savaş mı diye içi ezilerek sordu Tuna. Ben bunun hala bir kabus, fazla uzamış bir karabasan olduğuna inanıyorum. Anlatmaktan yorgun düştüğü şeyleri bir kez de Nesim için yineledi, sonra ve ekledi. Ah Nesim, bu olanların kötü bir rüya olduğuna birisi daha inansa ve biteceğini söylese öyle rahatlayacağım ki. Nesim Tuna'ya baktı, biraz düşündü, sonra bir kolunu onun omzuna attı, sırtını sıvazladı. Bitecek Tuna, bekle. Bitecek bu karabasan bir gün nasılsa. Fakat beklerken aklını koru ve yerinde sayarak çürümesine göz yumma. Demek sen de bunun bir kabus olabileceğini söylüyorsun, diye sevindi Tuna. Vallahi dedi Nesim ders anlatır gibi, hepimiz iç savaşları farklı biçimde algılıyoruz. Kimimize göre asıl kartların ortaya döküldüğü gerçek oyun bu. Kimimize göre silah tüccarlarının gelir sıkıntısı var. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığının kanlı büyük kazancını paylaşanları devlet kendi içinde besliyor. Kimimize göre bütün sorun insan denen canlının etobur olmasından kaynaklanıyor. Kimileri de geçmişiyle ilgili meseleleri hala çözememenin bedeli olarak yaşıyor iç savaşını. Bazıları bilgi çağını hazmedemeyen karanlık çevrelerden söz ediyor. Sen de bunu bir kabus olarak algılıyorsan kim ne karışır birader? Bak, İnanmıyorsun ama bekle diyorsun, karabasan olduğuna inanmama karşı çıkmıyorsun ama sen kendin inanmıyorsun, diye bozuldu Tuna. Seferberlik ilan edildiğinde, dedi Nesim ellerini beline dayayarak, ben tam o sırada 20. yüzyılın bir korku çağı olduğunu söyleyen Camus ile aynı yüzyılın bir bekleyiş çağı olduğunu sanan Beckett üzerinde bir makale yazıyordum. Başlık şuydu: Korkulu Bekleyiş Yüzyılı Biterken. Alt başlık olarak soruyordum: Batılı edebiyat felsefesi 20. yüzyılı doğru değerlendirebildi mi? Arayıp fikir danışacaklarım arasında birkaç yazar arkadaşla senin adın da vardı aklında. Ama işte o salı sabahı kısmet burada karşılaşmakmış. Konuştuğu kişinin Nesim olduğunu unutup yeniden hatırlayan Tuna bu kez de nerede olduklarını unutarak sordu. Nesim, senin doktora tezinle ilgili bir sorunun vardı. En son görüştüğümüzde tezinle ya da jüriyle ilgili bir şeyler anlatmıştın da. O iş çoktan halloldu canım. Geçen yıl doktoralı bir felsefeci olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne intikal ettik efendim. Şimdi profesör doktor biri olarak ölebilirim artık. Bir gülüşten çok çığlığa benzeyen bir kahkaha attı Nesim. Bu ses Tuna'yı acıttı. Gerçekten seferberlik sırasında karşılaşan iki çocukluk arkadaşı asker arasında bu konuşma mı geçer, diye düşündü çabucak. Olacak iş mi yani, dedi. Yangın kontrol altında, araçlara bin, diye bağıran bir ses duyuldu. Sevinçli bir hareketlenme daha önceki rahatsız koşuşturmanın yerini aldı. Askerlerin ter ve is içindeki yüzlerinde rahatlamış bir sessiz heyecan görülüyordu. Çok kalabalık ve karışık görünen ortalık aniden düzene girdi. Tuna gidip Nesim'in bindiği cipe atladı, yanına oturdu. Birden kimsenin kendisine emir vermediği, emir de almadığını ayrımsadı. O sanki şeffaf ya da dokunulmazdı da kimse ona karışmıyordu. Yaşadıklarımın gerçek olmadığına dair iyi bir kanıt bu, diye mırıldanarak gülümsedi. Nesim aniden durgunlaşmış, elinde biraz önce yarısını Tuna'nın kendine gelmesi için boşalttığı küçük plastik kolonya şişesini sıkıntıyla çevirip duruyordu. Birden ya ona kötü bir şey olursa, ya Nesim ölürse, diye bir düşünce hızla akıp geçti Tuna'nın aklından. Beyni ve kültürü böyle gelişmiş, incelmiş insanların ne kadar az ve zor yetiştiğini düşününce daha da fena oldu. Ona elinde kitapları heyecanla anlatırken, yazarken ve tartışırken bir daha göremeyeceği olasılığı aklına düşünce, çocukken Kuzguncuk'ta birlikte incir ağaçlarına tırmanışları ve dedesinin Rosita'yı anlatırken çapkınlaşan sesini duyunca göz göze gelip çocuk kahkahalarını yanaklarına doldurarak saklayışları birer film şeridi gibi önünden geçti. Soluk alamaz oldu birden. Her insan değerlidir. Öyle olmalı. Ama neden saklamalı? Hiç tanımamış olsak, uzaktan bile olsak sevdiklerimiz daha değerlidir. Hele tanıyıp da buna rağmen sevebildiklerimiz. Sen neden gitmedin Nesim? Diye haykırdı aniden. Onu yitirmek korkusu kontrolsüz bir öfkeye dönüşüvermişti. Nereye gitmedim ki? Diye şaşırarak sordu Nesim. Sevdiklerimizi yitireceğimizi hissettiğimizde yüzümüze gözümüze bulaşan korku, daha önce sessiz kalmanın ya da beceriksiz davranmış olmamızın intikamını daima alır bizden. Akrabalarının yanına, Jerusalem'e tabii ki. Neden gidecekmişim? Dedi Nesim. Artık bu sorunun kendisine yöneltilmesinden bıkmış bir sesle. Sonra aniden o da bağırmaya başladı. Öfke en kolay bulaşan duygudur. Ne dedin sen şimdi bana? Hı? Farkında mısın ne dediğinin bana? Güya beni korumak için bunu söyledin değil mi? Hı? Öyle değil mi? Hı? Tuna şaşkın bakıyordu. Allah kahretsin. Peki sen neden gitmedin? Ya da şöyle sorayım kabul buyurursan eğer. Paşa gönlün isterse sen nereye gideceksin? Hı? Söylesene. Hadi kartlarımızı açık oynayalım birader. Sen bile beni kendinden farklı görüyorsun değil mi? Sen bile yalnızca dinlerimiz farklı diye Kudüs'e kaçmamı öneriyorsun. Hı? Yanlış mı? Hadi söylesene. Böyle bir çıkışı hep sakin bildiği Nesim'den hiç beklemeyen Tuna şaşırıp kaldı. Şaşkınlık alıştığımız davranış biçimlerimizi alt üst eder. Gitmedim. Çünkü tıpkı senin gibi ben de buralıyım. Burada doğdum ve burada yaşamak istiyorum. Allah kahretsin. Gitmedim çünkü ben de bu ülke için vergi veriyor, çalışıyor ve burayı seviyorum. Duyuyor musun? Türkçe bağırıyorum sana. Öfkemi, aşkımı ve acımı İbranice değil, Türkçe bağırıyorum. Çünkü geri kafalı adam. Sustu, derin bir nefes aldı. Sakinleşmek için kendini zorladığı belli oluyordu. Başını yere eğmiş olarak gözleri sımsıkı kapalı kas katı oturan Tuna'ya baktı. Daha yavaş ama sinirli sinirli söylenmeyi sürdürdü. Bak popüler dille söylersem o kalın kafan ancak alır diye yeniden anlatayım istersen. Gitmedim çünkü boğazda balıkla rakı, adada dolunay, Ege'de zeytinyağlılar, Akdeniz'de toroslar, Safranbolu'da, Asos'ta, Kaş'ta evler, bu ana dilim, bu atasözleri, dişiliklerini yitirmeden akıllı olmak savaşı veren buralı kadınlar ve Anadolu Akdeniz'inin özgün duyguları. Gitmedim çünkü bütün bunlar yalnızca buradayken güzel. Yalnızca kendi kültüründe yaşarsan var olan değerler. Klişede, duygusal bul, alay et, arabesk vıcık vıcık diye yargıla. Umurumda değil, hepimizin hamuru aynı, hepimizde bu duygular var. Yine sustu, sakinleşti. Acıyla yüzünü buruşturup taş gibi oturan Tuna'ya doğru eğildi. Ne zaman ki Türkiye'li olmak kavramını hepimiz sahiden anlayacağız ve kabul edeceğiz, işte o zaman kurtulacağız, dedi fısıldayarak. O sırada cephe askerler bindi ve hareket ettiler. İki arkadaş yan yana hiç konuşmadan bir süre oturdu. Sessizlik keskin bir bıçak gibi Tuna'nın etini kesiyor, canını yakıyordu. Leviathan'dan okudun mu Tuna? Diye sordu Nesim. Kendini toparlamış, yatışmıştı artık. Yumuşak ve alttan alan bir sesle konuşuyordu. Paul Auster'ın bütün kitaplarını severek okudum, dedi Tuna. Nesim'in yüzüne bakmadan. Canım o dünkü çocuk, ben şu yaşlı Hobbes'un Leviathan'dan demek istemiştim. Thomas Hobbes adını duydum ama hiç okumadım desem yalan olmaz. 300 yıl önce barış ve güç ilişkisini analiz ettiği için ülkesinin krallarını rahatsız eden İngiliz filozof. Hobbes canını kurtarmak için Fransa'ya kaçtı ve Leviathan'ı oradayken yayınladı. Desene okumak şart bu kitabı diye gönlünü almaya çalıştı Tuna. Şart diyemem ama Hobbes'un Leviathan'ı iç savaşla ilgili ilk ciddi analiz sayılabilir. Atinalılar ve Ispartalılar arasındaki Pelopones Savaşı'nı yazan Tusidides'i unutmazsak. Birden sınıfta ders anlatmadığını fark ederek Tuna'ya kaçamak bir bakış attı. Cambridge'de lisanüstü çalışırken Profesör MacPherson adında bir hocamız vardı. O bize her derste sorardı. Neden 20. yüzyılın ikinci yarısında hala Hobbes okuyoruz genç bayanlar ve baylar? Biz dünyanın dört bir yanında Cambridge'de toplanmış her ırktan ve cinsiyetten öğrenciler artık bu soruya alışmıştık. Öğrenci psikolojisi işte. Kıkırdaşır, gülerdik. Mr. MacPherson bizi aldırmaz ve üzgün bir ifadeyle Thomas Hobbes bir erk analistiydi ve maalesef dünyamız güç sahibi olmak tutkusu ve bunun yarattığı problemlerle hala kan gölü olmaktan kurtulamamıştır der. Her defasında yanıtı kendisi verirdi. Anlıyorum, dedi Tuna yumuşak bir sesle. Ne diyorsunuz kardeş siz orada öyle? Hops mops falan. Kim oluyormuş bu herifler yani? Bir de şu profesör var arada. Hangi tarafın adamı bu? Adını hiç tutmadım valla, diye gülmeye başladı yanlarında oturan asker. Abicim herkes kafayı başka türlü yiyor işte. Hoş göreceksin artık, dedi bir başkası sırıtarak. Sonra bir elini havada çevirerek deli işareti yaptı ve isterik bir kahkaha attı. Yüzü gözü isten kapkaraydı. Besbelli yangını söndürmek için çok yorulmuştu. Sen haklıydın Nesin, dedi Tuna askerleri görmezden gelerek. Seni kendimden farklı gördüğümü biraz öncesine kadar ben de bilmiyordum. Bunu kendimden bile gizliyor olmalıymışım. Sen beni bağışlasan da ben kendimi nasıl... Utangaç mavi gözlerini nereye saklayacağını bilemeden beceriksiz hareketlerle gözlüğüyle oynadı. Zorda kaldığında hep yaptığı gibi üst üste yutkundu. Bu kabusu, bunları öğrenmek için yaşıyoruz ya. Kuzguncuklu hemşerim, dedi Nesin gülümsemeye çalışarak. Türkiye'li hemşerim, dedi Tuna başını çevirmeye cesaret edemeden, Nesim'in eline dokunarak. Fakat dokunduğu el canlı bir insan elinden çok buz kesilmiş bir metal parçası gibiydi. O da korkuyor, diye içi ezildi Tuna'nın. Bu ikisi iyice kafayı yemiş ki, ne yemiş valla, dedi yanlarındaki asker gülerek. Öbürleri ooo diye bir ağızdan bağırıp ıslık çalmaya başladılar. Askeri kamyonun içi biraz önce yaşadığı gerilimi iri kahkahalarla boşaltan askerlerin sesiyle dolmuştu. Rahat bırakın büyük aşıkları. Sağ ol Tuna, diye fısıldadı Nesim. O sırada garnizonun kapılarından birine gelmişlerdi. Kapıya yaklaşan bütün araçlar duruyor, kontroller yapılıyor, emirler veriliyor, alınıyor, büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Havaya akşamın suyu düşmüştü. Aniden cipten indirildiler. Bir dalgalanma oldu. Tuna'yı öbürlerinden ayırıp büyük bir askeri kamyona aldılar. Eline büyük bir sırt çantası ve bir makinalı tüfek verdiler. Dönüp panik içinde Nesim'i aradı. Ama Nesim yoktu. Sanki hiç olmamış gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Veda bile edemeden, böyle çabucak ve çok aniden. Nesim! Diye seslendi. Sesi kalabalıkta eridi gitti. Sesi bütün karabasanlarda olduğu gibi hiç duyulmadı. Sesi ağzıyla kulağı arasında yoğunlaşıp küçülmüştü. Etraftaki askerlerin saçlarına baktı. Kırmızı saçlı biri var mı diye. Askerler komando üniforması giymiş, kep takmışlardı. Saç renkleri yoktu. Mutlaka akıl galip gelecektir sonunda, dedi birisi. Nesim diye arandı. Bu Nesim'in sesiydi ama Nesim yoktu. Her şey çok fazla hızlı ve çok fazla fazla oluyordu. Bir olaydan öbürüne, bir duygudan veya düşünceden tamamen farklı bir başkasına geçişte durup soluk alacak fırsat bulamıyor, böylece daha da çok yoruluyor, bunalıyor ve daha da çok parçalanıyordu. Çok parçalanıyordu. Eline verilen makinalı tüfeğe baktı. Madeni ağır gövdeyi süzdü. Hep öldürüyor ve ne çok ölüyoruz, diye inledi. Artık dayanacak gücü kalmadığını seziyordu. Acemisin sen, dedi yanındaki asker azarlar gibi. Usta değilim, dedi Tuna hiç bakmadan. 40 yıllık komşuların mezhebi farklı diye aileni öldürürse öyle bir usta olursun ki. Sesteki öfkeye bulaşan nefret Tuna'nın üstüne aktı. O zaman dönüp yanında oturan şişman askere dikkatle baktı Tuna. Fakat o gözlerini bir tek kendinin gördüğü bir noktaya dikmiş, çene kasları gerilmiş vaziyette taş gibi oturuyordu. Bu kez de sakalları kesildiği için onu tanımakta güçlük çekti Tuna. Musa, sen misin? Musa yok artık, diye nefretle yanıtladı öbürü hiç bakmadan. Askeri kamyondan atladığında parçalanıp ölmediyse bunu biraz da Musa'ya borçluydu. Hem o hem de üst teğmen Birol kollarından tutmasalardı çok daha hızlı düşecekti ve... Bir kabusun içinde bile olsa insanın kendini ölümden kurtaran birisine rastlaması minnet duygusu yaratıyordu işte. Dün haber aldım. Karımı ve çocuklarımı öldürmüş kafirin soyları. Oğlum daha bebekti be Allahsızlar. Bunu onların yanına koyarsam namussuzum, namerdim. Nasıl yani, diye şaşırdı Tuna. Dün bizim kuzguncukta mı olmuş bu katliam? Şeytanın uşakları. Aynı acıyı ben de onlara yaşatmaz mıyım sanıyorlar, diye nefretle inledi Musa. Olamaz, diye düşündü Tuna. Bu kötü rüya artık dozunu kaçırdı. Bu kadar kötülük bir arada olabilir mi? Musa onu duymadan dişlerinin arasından öfkeye dönüşen acısını kusuyordu. 30 yıl savaşları diye buluşuyla heyecanlandı Tuna. 17. yüzyılda nüfusunun 1/3'ünü 30 yıl süren mezhep savaşlarında yitirdi Almanya, dedi Musa'yı rahatlatacağını düşünerek. İntikam duygusu şiddeti en çok körükleyen duygudur Musa. İnsanı caydırıcılıktan en fazla uzaklaştıran duygu intikamdır. Kes sesini be ukala, adam acı çekiyor, görmüyor musun, diye bağırdı bir başka asker Tuna'ya. Ama bu yalnızca bir kabus, dedi Tuna onları sevindireceğine inanarak. Birazdan uyanacağım ve her şey bitecek. Anlamıyor musunuz? Bunların tümü benim bilinçaltımın kötü bir oyunu. Hepsi bir oyun. Ölümle oyun olmaz öğretmen, dedi Musa dişlerini gıcırt atarak. Ve askeri kamyon hareket etti. Akşamın karanlığı içinde son kez dönüp arkasına baktığında Nesim'i gördü Tuna. Onu garnizonda bırakmışlardı. Son anda Nesim elini kaldırıp havada bir L harfi çizdi. Sanki Levihattan demek istiyordu. Nereye gidiyoruz diye sordu. Okul gezisine çıkar gibi hafif bir sesle. Ananın nikahına diye bağırdı öfkeli bir ses. Cehenneme, dedi Musa. Cehennemin ta dibine. İyi ki doğdun ada. Yol kenarındaki yağmur mazgallarını kumbara sanıp harçlığımı atardım. Bu yüzden en çok denizden alacaklıyım. Sunay Akın. Ben senden büyüğüm ya. Aslında yalnızca bir gün arayla doğmuşlardı. Hatta bana abla demelisin. Aynı yılın 12 Mart'ında ada, bir gün sonra da Aras dünyaya gelmişti. Fakat onlar birbirleriyle didişmeye, birbirlerini yorgun düşürmeye bayılıyorlardı. Bu nasıl bir kişilik yapısıdır ki ben onları izlemekten bile bitap düşerken o ikisi hiç bıkmadan yarışı sürdürebiliyorlardı. Birbirlerini yenmekten aldıkları zevk kadar yenilmiş olmanın yarattığı bir sonraki didişmeye hazırlık safhasında da ayrı bir haz duyduklarını seziyordum. Tam birbirlerinin dişine göre yaratılmışlardı. Saçma, aramızda yalnızca 24 saat var. Böyle söylese de bu 24 saatlik gecikme için abimin içten içe anneme bozulduğunu seziyordum. Bir saat bile olsa ben senden büyüğüm ama Aras. Sonra o müthiş özgüvenli, doğuştan kendisine aşık gülümsemesiyle Aras'a bakar, partiyi kazananlara özgü bir alçak gönüllülükle ona bir bağışta bulunurdu. Sana söz veriyorum, bunu üçümüzden başkası bilmeyecek. Büyüdüğümüzde de nasılsa senin boyun benimkini geçecek ve bak burada ant içerim ki bu sırrımızı kimseye söylemeyeceğim. Büyüdüklerinde de beraber olacaklarına dair aldığı bu gizli mesajın sevinciyle işi daha fazla uzatmazdı Aras. Tamam, anlaştık ama bir daha sakın sana abla dememi isteme, oldu mu? Sessizce gülümserdi ada. Üçümüz de bilirdik bu gülüşün anlamını, zafer kazanmış olmak. Ada için her şeyden daha önemliydi. Bu, onun hep en zayıf yanlarından biri olarak kaldı. Onlar, bütün çocuk sevgililer gibi sonsuza kadar birlikte yaşayacakları yaşamın provasını yapıyor, gerçeğin de şimdiki gibi bir oyun olacağını sanıyorlardı. Kim bilir, aslında belki de öyleydi. Daha şimdiden aralarındaki güç dengelerini kurmaya çalışıyor, çoğu zaman da birbirlerinin hayranlık duydukları güçlü yanlarına çarpıp küçük kafalarını kanatıyor, canlarını yakıyorlardı. Neyse ki çocuklar çabuk unuturlar. Büyüdüğümüzde adanın Aras'la evleneceğini düşününce feci bozuluyor, en değerli oyuncağım kırıldığında duyduğum acıya benzer bir şekilde sancılanıyordum. Sonra yine de onu tümden yitirmeyeceğim diye teselli buluyordum. Hiç değilse onu kaptırdığım kişi rakibim olmasını aklıma bile getiremeyeceğim doğuştan galip abimdi ve buna isteksizce seviniyordum. Fakat sevmediğim bir yemek ya da istemediğim bir durumla karşılaştığımda bu konuyu kullanmaktan da geri durmuyordum. Anne, ben ıspanak yemek istemiyorum. İştahım yok anne. Hem madem büyüyünce ada Aras'la evlenecekmiş, ben niye ıspanak yiyeyim anne? Neden güçlü olayım? Hı? Zaten bu ıspanağın içinde bir tane bile demir göremiyorum ben. Gülmemek için dudaklarını kemiren annem ıspanak konusunda aniden yumuşayıverirdi. Sonuçta iki oğlu arasında paylaşılamayan kız çocuğu onun hayran olduğu yıldızların biricik evladı değil miydi? Ya anne ya, ben bugün okula gitmek istemiyorum. Okulda her gün aynı şeyleri yaptırıyorlar insana anne ya. Hadi Tuna, hadi Nazlı oğlum, giy şu önlüğünü de okula git. Daha şimdiden okuldan bıkılır mı be çocuğum? E bıkılır tabii ki. Adayla aynı sınıfta olsaydım, yan yana otursaydım ben de giderdim okula herhalde. Gel benim Ferhat gibi hisli oğlum, gel hele bir seveyim seni. Annesinin zayıf noktasını bulan bütün çocuklar gibi iyice cıvıtırdım hemen. Bütün çocuklar diyorum ama abimi bu konuda istisna tutmalıyım. Aras'ın bir çocuktan çok çocuk bedenine hapsedilmiş bir yetişkine benzediğini daha önce mutlaka söylemişimdir. Zaten onlar evlenince ben yapayalnız kalacağım. Hiç arkadaşım olmayacak, tek başıma ve kimsesiz diye sızlanırdım. Annem acındırma tuzaklarına annelerin çoğu gibi gönüllü olarak düşerdi. Gülüşünde düşler uçuşarak beni sever, okşar ve iki adım ötedeki okula o gün elimden tutarak beni kendisi götürürdü. Annemin düşlerle uçuşan gülüşünde beyaz gelinlikler içindeki alımlı ada ile daha şimdiden yakışıklılığıyla dikkat çeken Aras belirir, son model üstü açık bir arabada mutlu bir sonsuzluğa doğru uçarlardı. Bundan adım gibi emindim. Çünkü o yıllarda kadınlara hayran olmaları için sunulan paket rüya buydu. Kadınlar da bu paketi pek sorgulamadan alıyorlardı. Annem bu kadınların en tipik olanıydı ve bunu yaparken öyle içten öyle saftı ki onu ancak çok sevebilir, daha çok korumak gereksinimi duyardım. Bütün filmler ama en çok Süreyya Mercan ve Pervin Gökay'ın filmleri sonsuz aşkın ve %100 mutluluğun resimleriydi. Benim çocukluğumdaki filmlerin çoğu evlilikle biterdi ve buna mutlu son denirdi. Annemin büyük oğlu işte bu düşlere layıktı. Aras güçlü, zeki ve kararlıydı. Bir erkekte aranacak en önemli özellikler onda vardı. Kimin aradığı özellikler diye sormayın. Yanıtından hep korkarım bu sorunun. Üstelik çok yakışıklıydı. Ne istediğini biliyor ve mutlaka kazanıyordu. Tıpkı dayılarına çekmişti. Yani kendi sülalesine. Evet, belki oğlu Aras zengin bir aileden gelmiyordu. Ama yoksul da sayılmazdı. Hem Aras'ın çok başarılı biri olacağına daha şimdiden belliydi. Ve o yıllarda işlerinde başarılı insanların aynı zamanda zengin olacağına da inanılırdı. Oysa annemin küçük oğlu farklıydı. Anneme göre ben babamın sülalesine çekmiştim. Tatlı, yumuşak, hırsları olmayan, hassas ve biraz nazlı. Nazlı mı? Nazlı falan değildim ama evin küçük çocuklarına çoğu kez biçilen giysi budur. Evin en küçük çocukları ne kadar büyürse ve kendilerini kanıtlasalar da annelerinin gözünde hep bebek kalırlar. Ne yazık ki. Abimle benim doğum günlerimiz aile içinde hiç de tantanalı olmayan bir ev tatlısı ve limonatayla mütevazi bir biçimde kutlanırdı. Babam artan kumaşlardan yeni bir pantolon ya da gömlek diker, annem üzümlü kurabiye ve tatlı yapar, kuru pasta alır, babaannem hayattayken tıpkı bayramlarda yaptığı gibi el işi mendil içinde harçlık verirdi bize. Çocuklar için çok sıkıcı olan o mendiller, ninenin aniden ölümüyle nasıl da kıymetlenirler. Ah, nasıl özlenirler. Doğum günlerimizde dedem bizi vapurla gezmeye götürür, bize İstanbul'un büyük tarihi camilerini tanıtırdı.